Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Joan Poliner, Shapiro ve Jacqueline A. Zdefkovic'in Ethical Leadership and Decision Making in Education adlı kitabı, eğitim yöneticilerinin karşılaştığı zor ahlaki sorunları inceleyen, kuram ile uygulamayı bir araya getiren bir eğitim liderliği çalışmasıdır. İncelenen baskı, Routledge tarafından yayımlanan 5. baskıdır. Kitabın temel amacı, okul müdürleri, öğretmen liderler, üniversite yöneticileri ve politika yapıcıların tek bir doğru varmış gibi davranmadan, kararlarının etik sonuçlarını sistemli biçimde değerlendirmesine yardımcı olmaktır. Yazarlar bunun için adalet, eleştiri, özen ve meslek etiği olarak adlandırılan 4 etik paradigmayı kullanır. Ardından gerçek eğitim ortamlarından türetilmiş vakalarla bu çerçevenin nasıl işletilebileceğini gösterir. Yoksulluk ve gıda yetersizliği, pandemi, cinsel yönelim, trans öğrenciler, mülteciler, nefret söylemi ve okul güvenliği gibi başlıklar. Etik kararların yalnızca yönetmelik uygulamaktan ibaret olmadığını görünür kılar. Kitap, farklı çıkarların, güç ilişkilerinin ve öğrencilerin somut ihtiyaçlarının çatıştığı durumlarda gerekçeli ve hesap verebilir liderlik geliştirmeyi hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 4 etik paradigma. Tek boyutlu okul kararlarının yerine çoklu değerlendirme sunar. Kitabın ayırt edici yönü, eğitimdeki ikilemleri 4 ayrı etik mercek üzerinden ele almasıdır. Adalet etiği, kuralların tutarlılığına, haklara, eşit muameleye ve adil süreçlere odaklanır. Özen etiği ise, kararın ilişkiler üzerindeki etkisini, kırılgan durumdaki kişilerin ihtiyaçlarını ve empatiyi öne çıkarır. Eleştiri etiği, görünürde tarafsız olan uygulamaların hangi eşitsizlikleri yeniden ürettiğini sorar, güç ve ayrıcalık ilişkilerini incelemeyi gerektirir. Meslek etiği de eğitimcinin öğrenci yararı, pedagojik sorumluluk ve mesleğin temel amaçları karşısındaki yükümlülüklerini hatırlatır. Bu yaklaşım, bir yöneticinin sadece mevzuata uygunlukla yetinmesini engeller. Örneğin, herkes için aynı disiplin yaptırımını uygulamak, adalet bakımından savunulabilir, görünebilir. Ancak eleştiri etiği, yaptırımın bazı öğrenci gruplarını orantısız etkileyip etkilemediğini sorgular. Özen etiği öğrencinin koşullarını dikkate alır. Meslek etiği ise eğitimsel gelişimi koruyacak çözümü arar. Paradigmalar her zaman aynı sonuca götürmez. Kitabın önemli katkısı da bu gerilimi gizlememesi, liderin çelişen gerekçeleri açıkça tartmasını istemesidir. Türkiye'de okul yönetiminde de. Yalnızca kuralın uygulanmasına değil, öğrencinin hakkına, aile koşullarına ve kamusal eşitliğe birlikte bakma gereği bu çerçevenin anlaşılmasını değerli kılar. İkinci olarak, vaka temelli yapı, etik teoriyi gündelik yönetim kararlarına bağlar, Shapiro ve Stefkovic etik ilkeleri soyut tanımlar halinde bırakmaz. Kitapta kent, banliyö ve kırsal bölgelerdeki devlet okulları, özel okullar ve yüksek öğretim kurumlarından gelen vakalar kullanılır. Her vakanın ardından yer alan sorular, okuyucuyu hızlı bir hüküm vermek yerine olayın taraflarını, eksik bilgilerini, olası zararlarını ve farklı etik açıklamalarını değerlendirmeye yöneltir. Bu düzen özellikle yönetici yetiştirme programları için işlevseldir. Çünkü eğitim kurumlarında sorunlar çoğu zaman hazır cevaplarla çözülmez. Bir öğrenciyle ilgili mahremiyet sorunu, öğretmenin ifade özgürlüğü, spor etkinliklerindeki sınırlar ya da kampüste kabul edilebilir davranışlar, hukuki, insani ve kurumsal boyutları aynı anda taşıyabilir. Vaka yöntemi, karar vereni kendi önyargılarıyla ve öncelik sıralamasıyla yüzleşmeye zorlar. Ayrıca tartışmanın kişisel kanaat düzeyinde kalmasını önler. Çünkü her önerinin bir etik paradigma içinde gerekçelendirilmesi beklenir. 5. baskıdaki yeni vakalar güncel sorunlara yönelir. Böylece kitap, etik liderliği, ideal niteliklerin listesi olarak değil, belirsizlik altında düşünme ve kararın sorumluluğunu üstlenme pratiği olarak sunar. Bu yönüyle hizmet içi eğitimlerde ya da okul yönetimi derslerinde tartışma materyali olarak doğrudan kullanılabilecek bir çalışma düzeni kurar. 3. olarak, eşitlik, farklılık ve dışlanma sorunları kararların toplumsal sonuçlarını öne çıkarır kitabın vakaları. Eğitim liderliğinde etik soruların çoğu kez eşitsizlik ve dışlanma deneyimleriyle iç içe olduğunu gösterir. Gıda yetersizliği yaşayan öğrenciler, mülteciler, cinsel yönelimi nedeniyle baskı görebilen öğrenciler, üniversitedeki trans öğrenciler ve nefret söylemiyle karşılaşan akademik topluluklar yalnızca bireysel davranış konusu değildir. Bunlar, kurumun kimin aidiyetini tanıdığı, kimin güvenliğini öncelediği ve kaynakları nasıl dağıttığıyla ilgili kararlardır. Adalet etiği, hizmetlere ve fırsatlara erişimde eşitliği gündeme taşırken, eleştiri etiği bazı grupların neden daha fazla engelle karşılaştığını araştırır. Özen etiği, standart çözümlerin kişilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamayabileceğini hatırlatır. Meslek etiği ise, eğitimin öğrencilerin gelişimi ve onuru için taşıdığı özel sorumluluğu vurgular. Bu çerçevede eşitlik, herkese aynı muameleyi vermekten daha karmaşık hale gelir. Bazen gerçekten adil bir sonuç için farklı koşullara göre destek sağlamak gerekir. Kitap, liderleri sembolik kapsayıcılıkla yetinmemeye çağırır. Örneğin bir kurumun ayrımcılık karşıtı ilke ilan etmesi yeterli değildir. Günlük uygulamaların erişim, güvenlik, dil ve katılım bakımından nasıl işlediği de incelenmelidir. Türkiye'de göçmen öğrenciler. Bölgesel imkan farkları ve dezavantajlı ailelerin eğitime erişimi tartışılırken, bu çoklu etik sorgulama özellikle uygulanabilir bir düşünme aracı sağlar. Dördüncü olarak, pandemi, güvenlik ve teknoloji, belirsizlikte etik muhakemenin sınırlarını test eder. Beşinci baskının güncel değeri. Eğitim kurumlarının pandemi sonrası dönemde ve yoğun toplumsal gerilimler altında karşılaştığı meseleleri ele almasıdır. Pandeminin farklı öğrenci toplulukları üzerindeki etkileri, küçük çocuklar için yapılan okul kilitlenme tatbikatları ve kampüs yaşamındaki tartışmalı düzenlemeler, güvenlik ile iyilik hali arasındaki dengeyi gündeme getirir. Bir güvenlik uygulaması riskleri azaltmayı amaçlayabilir. Fakat aynı zamanda çocuklarda kaygı yaratabilir ya da bazı grupları daha fazla denetime maruz bırakabilir. Benzer biçimde. Dijital araçlar ve yeni teknolojiler iletişimi kolaylaştırsa da mahremiyet, erişim eşitsizliği ve karar süreçlerinde şeffaflık sorunları doğurabilir.
Kitap bu durumlarda tek bir paradigmanın otomatik cevap vermesini beklemez.
Adalet etiği tutarlı kuralları ve hakları sorarken, özen etiği korku, travma ve bireysel ihtiyaçları dikkate alır. Eleştiri etiği, güvenlik söyleminin kime daha fazla maliyet yüklediğini araştırır. Meslek etiği de okulun eğitsel amacını koruyacak çözümü arar. Bu yaklaşımın gücü, kriz anında aceleci kararların etik açıdan nötr olmadığını göstermesidir. Liderin görevi yalnızca düzeni sürdürmek değildir. Kararın gerekçesini açıklamak, etkilenenleri dinlemek ve uygulamanın beklenmeyen sonuçlarını yeniden değerlendirmektir. Bu tutum, deprem, salgın veya güvenlik kaygılarıyla yüzleşen tüm eğitim sistemleri için anlamlıdır. Son olarak, öz değerlendirme ve mesleki sorumluluk. Etik kararın vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Kitapta etik liderlik, yöneticinin kişisel olarak iyi niyetli olmasıyla sınırlanmaz. Yazarlar, karar vericinin kendi değerlerini, varsayımlarını ve kurumsal konumunun sağladığı gücü sorgulamasına önem verir. Bu öz değerlendirme, özellikle liderin kendi deneyimini herkes için geçerli sayma riskini azaltır. Bir müdür, düzeni korumayı en yüksek değer kabul edebilir. Başka bir yönetici ise öğrenci katılımını önceleyebilir. Bu öncelikler açıkça fark edilmediğinde verilen kararlar tarafsızmış gibi sunulabilir. Dört paradigma bu örtük tercihler üzerinde konuşmak için ortak bir dil sağlar. Meslek etiği burada ayrı bir ağırlık taşır. Çünkü eğitimcinin sorumluluğu sadece işverenin talimatına ya da kamuoyu baskısına bağlı değildir. Öğrencinin öğrenmesi, gelişimi, onuru ve yararı mesleki kararın merkezi ölçütleri olmalıdır. Bununla birlikte kitap, mesleki etik ile yasa, kurum politikası veya aile beklentileri arasında çatışmalar doğabileceğini kabul eder. Amaç, kusursuz ve tartışmasız bir cevap bulmak değil, kararın hangi değerlerle savunulduğunu görünür hale getirmektir. Öğretim elemanları için hazırlanan notların öz değerlendirme, teknoloji kullanımı ve küresel bağlam üzerinde durması da bu yaklaşımı destekler. Sonuç olarak eser, etik kapasiteyi bir defalık eğitim değil, vaka tartışması. Meslektaş diyaloğu ve karar sonrası değerlendirme yoluyla gelişen, süreklilik taşıyan bir mesleki pratik olarak konumlandırır. Sonuç olarak, Ethical Leadership and Decision Making in Education, öncelikle okul müdürü adayları, görevdeki yöneticiler, öğretmen liderler, eğitim politikası öğrencileri ve yüksek öğretim yöneticileri için uygundur. Ancak öğrenci hakları, kapsayıcılık, disiplin, güvenlik veya kurum kültürü üzerine çalışan herkes kitaptan yararlanabilir. Okuyucu hazır karar reçeteleri bulmayı beklememelidir. Bunun yerine zor bir olayda hangi soruların sorulacağını, hangi değerlerin çatıştığını ve bir kararın nasıl gerekçelendirilebileceğini öğrenir. Bu kitabın en pratik yararıdır. Vaka soruları, bireysel okumayı meslektaşlarla yürütülen tartışmaya ve yönetici eğitimindeki uygulamalı çalışmalara dönüştürmeye elverişlidir. Entelektüel düzeyde ise eser, etik liderliği yalnızca kurallara uyum ya da kişisel erdem olarak görmenin yetersizliğini ortaya koyar. Adalet, özen, eleştiri ve meslek etiğini birlikte kullanması, farklı perspektiflerin aynı kararda neden çatışabileceğini açıklamaya yardım eder. Benzer eğitim liderliği, kitapları çoğu zaman ilkelere genel olarak değinir ya da yönetim tekniklerine yoğunlaşır. Shapiro ve Stefkovic'in çalışması ise açık bir kuramsal çerçeveyi, farklı okul ve üniversite bağlamlarından gelen somut ikilemlerle sürekli ilişkilendirir. Güncel baskıda pandemi, mülteciler, toplumsal cinsiyet, nefret söylemi ve güvenlik gibi konuların bulunması. Çerçevenin çağdaş tartışmalara temasını güçlendirir. Bu nedenle kitap, bir yöneticinin ne düşüneceğini söylemekten çok, kamusal sorumluluk taşıyan eğitim kararlarını daha dikkatli, şeffaf ve savunulabilir biçimde nasıl düşüneceğini öğreten güçlü bir başvuru kaynağıdır. Destek olmak isterseniz Joan Poliner Shapiro kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.